Zaman Tüneli. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, Zaman Tüneli programından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmak bizi tarifsiz memnun etti sevgili dinleyiciler. Bütün TGRT FM çalışanları adına ve bu programa emeği geçenler adına hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.
Tarihten bir yaprak.
Sevgili dinleyiciler, Kafkasyalılar 1800'lü yılların başında kuzeyden gelen Moskov istila sürülerine karşı amansız bir müdafaaya girişmişlerdi. Bu müdafacılardan bir tanesi de savaşlardaki cesaretiyle, mertliğiyle tanınan ve Çar'ın askerlerine delikleri dar getiren bir kartaldı. Tavulal ailesinden Gitino Muhammed. Evet, Kafkas Dağları'nın meşhur soğuk gecelerinden biriydi sevgili dinleyiciler. Gitino'nun karısı doğum sancıları çekiyordu ve yeni bir kartal yavrusu dünyaya getirmek için sabırsızlanıyordu. Aynı gece Hunzak köyünün medresesinde Ruslara baskın yapacak gönüllüler arasında kura çekilecekti. Bu kurada bulunmamak, harpten kaçmak ve vatan müdafasından çekilmek sayıldığı için şerefsizlik addedilirdi. Dağların töresi böyleydi çünkü sevgili dinleyiciler. Gitino Muhammed de muhakkak orada olmalıydı. Hanımı kendisini yalnız bırakmamasını istediği halde yine de kurada bulunmak için mescide gelmişti. Gecenin geç saatlerinde mescidin kapısı çalındı. Kapıda Gitino'nun hasta ve hamile karısı görünmüştü. Kocasını çağırıyordu. Yardıma muhtaç, bitkin ve perişandı. Gitino dışarı çıktı. Karısını köyün arka sokaklarına doğru sürükledi. "Bana bak hanım," dedi. "Eğer bu gece sen benim mücadeleme engel olacaksan bu çocuk doğmasın," dedi. Onu karların üzerinde bırakarak tekrar toplantıya döndü. Kurayı kazananlarla beraber Ruslara yapacakları baskına doğru 25 kahraman gecenin karanlığında uçup kayboldular. Köy Hunzak Köyü. Hunzak Köyü'nün 1 kilometre uzağında, vadi doruklarında Avar Hanı'nın kalesi ve malikanesi vardı sevgili dinleyiciler. Gitino Muhammed'in karısı, efendim Kafkas Dağları'nın soğuk ayazında ölümle mücadele edercesine sürüne sürüne bu Ahmet Han'ın konağına kadar geldi sevgili dinleyiciler. Nöbetçiler bu hasta kadını içeriye aldılar. Tesadüf aynı gece Ahmet Han da hanımının çocuk dünyaya getirmesini bekliyordu. Odasında bir aşağı bir yukarı heyecanla dolaşıyordu. Hunzak köyünden tecrübeli yaşlı kadın Necabet Hanım ebelik vazifesini yapacaktı. Necabet Hanım, bu Gitino Muhammed'in hasta karısını kendisine mahsus odalardan birine aldı ve onun doğum yapmasını sağladı. Ve onun Gitino Muhammed'in karısı olduğunu kimseye söylemedi. Kadın bir erkek çocuk dünyaya getirdikten sonra vefat etti. Ebe yeni doğan bu erkek yavruya Hacı adını koydu. Aynı saatlerde Ahmet Han'ın hanımı da doğum yaptı fakat bir kız çocuk dünyaya getirdi. Tecrübeli ebe bu büyük tesadüfün Allah'ın bir lütfu olduğuna kanaat getirdi ve Gitino'nun oğluyla bu kızın ikiz olarak Ahmet Han'ın hanımından doğduğunu Ahmet Han'a müjdeledi. Tabi Han çok iltifat etti, çok alaka gösterdi ve oğlu zannettiği Hacı'ya Murat adını verdi ve malikanesinde haftalarca ziyafetler, şenlikler düzenledi. Tesadüf Hacı Murat her iki avucunda kan pıhtılarıyla doğmuştu. O gece gerçek babası Gitino Muhammed Ruslarla yapılan boğaz boğaza bir mücadelede şehadet şerbetini içmişti. Hacı Murad'ın çocukluğu Ahmet Han'ın sarayında Kur'an-ı Kerim, muhtasar ve tasnif okumakla geçti. Sadece avarca okuyup yazıyor, başka dil bilmiyordu. Genç yaşta at ve silahı arkadaş edinip gerek binicilik gerekse silah ve kama kullanmaktaki maharetiyle temayüz etti sevgili dinleyiciler. Atçılığı hakkında dağlarda efsaneler söylenir oldu. Onun düşmanına hiçbir zaman ikinci defa ateş ettiği görülmemişti. Hacı Murat bedenen çok kuvvetli, çok yakışıklı ve bir kedi kadar çevikti sevgili dinleyiciler. Evet, yeni kanatlanan bu yırtıcı kartal yavrusu sonradan şöhreti dünyayı tutacak olan ve gerilla denilen büyük çaplı çetecilik sanatını Rusların en tecrübeli generallerine parmak ısırtacak bir kemale ulaştırdı. Meşhur Hacı Murat oldu. Rus generallerinden Çernayov, Kafkasyalıların yalnız sonsuz bir cesaretleri değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekaları da var demişti. İşte Hacı Murat aynı zamanda çok zeki bir kahramandı. Evet, yıllar birbirini kovaladı. Hacı Murat, dillere destan bir yiğit delikanlı oldu. Ebesi Necabet Hanım, Murad'ı öz evladı gibi severdi. Lakin talih onu Murad'ından ayrı koymuştu. Çok yaşlandığı için ve artık iş göremez hale geldiği için Ahmet Han onu azat etmiş, köyüne göndermişti. Hacı Murat bu yüzden babası zannettiği Ahmet Han'a için için bir kırıklık besliyordu ve mümkün oldukça sık sık ebesi Necabet Hanım'ı ziyaret ediyordu. Necabet Hanım bir gittiğinde hasta yatağında yatıyordu ve ölmeden önce Hacı Murat'a hakikatleri anlatmak istiyordu. Nitekim öyle de yaptı. Vefat etmeden birkaç saat önce Hacı Murat'a kim olduğunu anlattı. Murat o günden itibaren Ahmet Han'ı ve malikanesini terk ederek dağa çıktı. O da Ruslara karşı savaşmak, babasının intikamını almak üzere and içti. O sıralarda Ahmet Han'ın arazisi ve malikanesi Rus işgal bölgesinde bulunmasına rağmen Ahmet Han Ruslarla görünüşte ittifak yapmış ve onların şerrinden, efendim zulmünden böylece kendisini kurtarmıştı. Ancak Ahmet Han Hacı Murad'ın firarından çok üzüntü duydu ve efendim günlerce uykuları kaçtı. Birkaç gün sonra Ruslar Hacı Murad'ı sinsice bir tuzakla yakalayıp tevkif ettiler ve Rusya işlerine sürülmesine karar verdiler Hacı Murad'ı. Evet, Hacı Murat, tevkif edilmiş Hacı Murat, geceleyin 24 Rus muhafız refakatinde Hunzak'tan çıkarıldı. Elleri iplerle bağlanmıştı, iplerin uçları da iki askerin eline verilmişti. Gözleriyle ağzı da mendille sarılmıştı. Karanlık bir kış gecesiydi sevgili dinleyiciler. Yollar tamamen karlarla örtülmüştü. Biraz sonra muhafızlar yoldan saptıkları için Hacı Murad'ın gözlerini açmak ve ondan kendilerini Temirhan Şura istikametine götürmesini rica etmek mecburiyetinde kaldılar. Hacı Murad da onları kendisi için firara elverişli bir yoldan götürdü. Bulsra Avolu yakınındaki yol, kenarları sivri kayalık olan bir uçurumdan geçiyordu. Hacı Murad, firar zamanının geldiğine hükmetti. Ve fazla düşünmeden uçuruma atlayarak muhafızların gözünden kayboldu. Askerler bu firarinin parça parça olduğuna hükmettiler. Ortalık aydınlandıktan sonra uçurumun göz karartan derinliğini görünce bu hükümleri daha da kuvvetlendi. Çaresiz Hunzak'a dönerek Hacı Murad'ın uçuruma yuvarlanarak öldüğünü haber verdiler. Evet, Hacı Murad ise yaşıyordu sevgili dinleyiciler. Hakikaten kendisine hiçbir şey olmamıştı tesadüf kabilinden, ancak kısa bir müddet için sarsılmıştı. Az sonra kendisine gelerek uçurumdan çıktı. Gotsat'a, akrabası Arsu Meher'e doğru yol aldı. Onun yanında birkaç gün istirahat ettikten sonra İmam Şamil'in yanına gitmeye karar verdi. Arsu Meher kendi at ve silahını Murad'a verdi. O da bu esnada imamın ikametgahı olan Dargo'ya doğru yola çıktı. Hacı Murad, Tloh köyüne naip tayin edildi. Kısa bir müddet sonra Hacı Murad, Tselmes'le beraber aynı mıntıkanın daha birkaç köyünü İmam Şamil'in hakimiyeti altına almaya muvaffak oldu. Hacı Murad'ın Tloh ahulunda olduğu Hunzak'ta duyulunca, Taymaz Han Mahoma, Ali Mahoma ve Egitidan gibi güvenilir dostları Hacı Murad'ın yanına kaçtılar. Dostlarının bu gelişinden sonra Hacı Murad ikametgahını Tselmes'e nakletti. Hacı Murad'ın firarı düşman saflarında büyük bir telaşı mucibi olmuştu sevgili dinleyiciler. Düşman Hacı Murad'ın Hunzak yakınında mühim bir mevkide olduğunu duyunca daha fazla telaşlandı. Ruslar Hacı Murad'ın yerli ahali üzerindeki nüfuzunu ve büyük bir enerjiye sahip olduğunu bildikleri için onun yerinde rahat oturamayacağından endişe ediyorlardı. Rus kumandanlığı Hacı Murad'ı öldürmeye karar verdi. Ruslarla müttefik olan Ahmet Han'ın idaresi altında bulunan mühim miktarda ve muntazam bir kıta Tselmes'e yaklaşarak muhasara etti. Ruslar Ahmet Han'ı bununla zorlamışlardı. Baskın hane olduğu için Hacı Murad ve birkaç yakın adamıyla beraber zorla mescide kapanabildi. Akşama kadar kendisini müdafaa etti. Karanlık çökünce de bir yolunu bularak kaçmayı başardı. Aynı günün gecesi kendi naipliği ahalisinden müfrezeler teşkil ederek sabaha karşı taarruza geçti. Neticede düşman perişan bir halde Hunzak'a çekilmek mecburiyetinde kaldı. Bu müsaademeden sonra Ruslar Hunzak'ı ve Avar ülkesini tamamen terk ettiler. Evet, bu parlak zafer Hacı Murad'ın samimi olduğuna dair İmam Şamil'de kat'i bir kanaat uyandırdı. Bir müddet sonra İmam, Hacı Murad'ın naipliğini ziyaret ederek birkaç gün Orota köyünde kaldı. Ve Hacı Murad'a bizzat teşekkür ederek mükafatlandırdı. Tselmes müsaademesinden 3 sene sonra Hacı Murad Hunzak naipliğine tayin edildi sevgili dinleyiciler. Hacı Murad bu yeni vazifesinde kendi askeri istidadını bütün parlaklığıyla gösterdi. Hacı Murad yaptığı akınlarda nadir görülür bir cesaretle temayüz etti sevgili dinleyiciler ve hakikaten dahi bir süvari reisi olduğunu gösterdi. Küçük bir müfrezeyle düşmana sık sık baskınlar yapıyor ve panik meydana getiriyordu. Hatta günlerden bir gün cephe kumandanı General Argutinski'yi esir etmek için Rusların Lezgi hattının merkezi adını verdikleri Temurhan Şura'ya bir baskın bile yapmaktan çekinmedi. Bu baskını muvaffakiyetle neticelenmedi. Çünkü evi yanlış bellemiş, çok ışıklı hastaneyi generalin evi zannetmişti. Hacı Murat, Avaristan'daki birçok ayaklanmalardan başka 12 büyük baskın yaptı ve İmam Şamil'in hazinesine çok zengin ganimetler kazandırdı. İmam Şamil bir müddet sonra Hacı Murad'ı vazifesinden alarak yerine Fetih Ali Han'ı tayin etti. Onun vazifesinden alındığı haberi Ruslara kadar gidince Rus kumandanlığı böyle bir düşmanın atıl bir vaziyette bırakılmasına çok sevindiler. General Argutinski eski naibin bu vaziyetinden istifade etmeye ve onu kendi tarafına çekmeye karar verdi. Ve Hacı Murad'a şöyle bir mektup gönderdi. Şamil'le arada bir husumet olduğunu ve aranızda bir düşmanca askeri harekat çıktığını öğrendim. Eğer yardıma ihtiyacın varsa bu akşamdan sabaha kadar Allah Art mahalline orasını tamamen dolduracak kadar asker ve erzak göndereyim dedi. Hacı Murat Rus generaline şöyle cevap verdi. Kuvvetim az olsa da aramızda Allah'ın takdir ettiği şey vuku bulacaktır. Yardıma ihtiyacım yoktur dedi. Evet, Hacı Murat'ın Ruslarla müzakeresi ve muhaberesi bununla bitti. Bu kadardır. Bundan sonra bir daha Ruslarla haberleştiği vaki değildir. Hacı Murat daha sonra karısı Sana'nın doğum yeri olan ve o zaman ne İmam Şamil ve ne de Ruslara ait olan Gehi'ye taşınmaya karar verdi ve yola çıktı. Ailesi daha sonra hareket edecekti. Refakatinde 9 kişi vardı. Bu taşınma işi gizli tutulmasına rağmen Fethi Ali Han bu hareket haberini duydu ve İmam Şamil'e bildirdi. Bunun üzerine İmam Şamil Hacı Murad'ı yakalamaları için Gehi'ye giden yollar üzerine adamlar koydurttu. Hacı Murat yolda İmam Şamil'in sabık veznedarı Murtaza Orkancinski'yi yanına alarak Salimen Çeçenistan'da bulunan Makkaiç'e vardı. Makkaiç'ten Şali'ye giden yol üzerinde bir bekçiyle çarpışarak geçmek mecburiyeti hasıl oldu. Hacı Murat Şali'de dostu Burşik'in yanında kaldı. Aynı günün gecesi dostunun verdiği bir kılavuzun refakatinde yoluna devam etti. Şali yakınlarında İmam Şamil'in emrini icra için küçük bir müfreze başında gönderilen kolsuz Magoma Çirki'ye rastladı. Magoma, Hacı Murad'ı tevkif edeceğine bilakis ona daha fazla emin olan bir yolu gösterdi. İhtiyatı da unutmayan Hacı Murat, kolsuza itimat etmeyerek başka bir yoldan gitti ve az sonra yeni bekçilerle karşılaştı. Bu bekçiler yolcuları yaylım ateşiyle geri dönmek mecburiyetine bıraktılar. Yolcular akşama doğru Argın'dan geçmeye muvaffak oldular ve gece yarısı Gehi yakınlarındaki ormana kadar geldiler. Gecenin bir kısmını ve bütün gündüzü ormanda geçirdikten sonra ortalık kararınca yola çıktılar. Yolda büyük saman yığınlarına rastladılar. Bunların kime ait olduğunu bilmeden yola devam ettiler. Birden yerin altından çıkar gibi Rus askerleri peyda olarak bu süvarileri kuşattı ve silahlarını onlara çevirdi. Tabii Hacı Murat ve yanındakiler mukavemet edemediler. Bir yol bulmak icap ediyordu. İşte Hacı Murat adi bir esir vaziyetine düşmemek için gönüllü olarak Ruslara teslim olan birisi rolünü oynamaya karar verdi. İsmini açıklayarak kendisini amirlerinin yanına götürmelerini askerlere söyledi. Samanın kime ait olduğu da burada anlaşıldı. Şahgiray Kalesi Rus garnizonunun imiş. Askerler de samanı koruyorlarmış. Bu surette Hacı Murat, onurlu bir mahpus vaziyetinde düşman cephesinde bulunmak zorunda kaldı. Evet, Hacı Murat Rusların elinde uzun süre esir kalabilecek tabiatta birisi değildi sevgili dinleyiciler. Ve ilk fırsatta geri dönmek, kaçmak çaresine başvurdu. Ve bu yolda kahraman yiğit bir dağlı gibi vefat etti. Ölümünden sonra Rus kılıçları bu muhteşem ölüyü delik deşik ettiler. Başını gövdesinden ayırdılar. 1852 yılının 24 Nisan günü şan ve şerefle şehit olan bu büyük Kafkas mücahidinin başı Petersburg'a götürülerek Çar 1. Nikola'ya arz edildi. Çar Nikola Hacı Murat'ı görmeyi çok merak ediyordu. Böylece merakı tatmin edilmiş oldu. Kont Vorontsov tarafından devrin en büyük operatörü Pirogov'a, Doktor Pirogov'a hediye edildi Hacı Murat'ın başı. Evet. İngiliz ve Alman tarihçileri bu hususta şu mütalayı yürütüyorlar. Eğer diyor kahramanlığın merkezi herkesin inandığı gibi yürek ise, göğsünde en müthiş aslan yüreğini taşıyan Hacı Murat'ın başını Petersburg'a göndermektense o muhteşem insan yüreğini göndermek daha doğru olurdu diyorlar. Zamanın Rus generallerinden hatıralarını kaleme alanlar Hacı Murat için diyorlar ki kendisi nasıl yaşadıysa öyle ve bütün hayatında olduğu gibi cesaretin son haddine ulaşarak şanla, şerefle öldü diyorlar. Hudutsuz ülküsüyle emsalsiz cesareti birbirine eşti ve her ikisi de adeta sonsuzdu diyor Prens Vorontsov. Rus generali Okolnitek de hatıralarında Hacı Murat için büyük işler adeta en basit gündelik vakalardan ibaretti. İşte bu müstesna kudreti ve meziyetleridir ki ona dünya çapında bir şöhret sağlamıştır diyor. Meşhur Rus yazarı Lev Tolstoy, Hacı Murat adlı bir roman kaleme almaktan kendisini geri tutamamıştır. Evet, biz de bu büyük Kafkas mücahidini rahmetle ve minnetle anıyoruz.
Tavan arası.
Sevgili dinleyiciler, günümüzde Akdeniz, Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz'e ve oradan Hint Okyanusu'na bağlanmaktadır. Ve böylece eski dünyadan çıkan bir gemi, eskiden olduğu gibi Afrika'nın ucunu, Ümit Burnu'nu dolaşmadan rahatça Hint Okyanusu'na çıkabilmektedir. Evet, Süveyş Kanalı'nın tarihi çok yenidir. 1869 yılında açılmıştır Süveyş Kanalı. Henüz Mısır Osmanlı hakimiyetindeyken. Evet, bu Süveyş Kanalı buradaki ilk kanal değildir. Daha eski tarihlerde de burada bir kanal vardı. Akdeniz'de Kızıldeniz'i bağlayan bir kanal vardı sevgili dinleyiciler. Bu fikir zaten Akdeniz'de Kızıldeniz'i bir kanalla birleştirme fikri ta eski Mısır Firavunlar devrine kadar dayanıyor. Kısmen Nil yatağı takip edilerek daha o zamanlardan itibaren kazılara başlanmış ve çok uzun süren bir çalışma devrinden sonra nihayet milattan evvel 3. yüzyılda 200 kilometrelik bir kanal açılmış. Ancak Romalılar devrinde bu kanal ihmal yüzünden tıkanmış. Bir müddet sonra yine açılmış ve milattan sonra 6. yüzyıl başlarına kadar işlemiş bu kanal. Bu kanal da 100 yıl kadar sonra tıkanmış. Hazreti Ömer zamanında, malum Müslümanlar Mısır'ı fethetmişlerdir ve Hazreti Ömer zamanında Mısır valisi olan Amr bin As 320 kilometrelik bir yatak üzerinden Süveyş kanalını tekrar açtırmıştır. Bu İslam eseri buradaki ikinci kanal sayılır. Bir zaman sonra bu da kapanıp tıkanmış ve Abbasiler devrinde Fırat ve Basra Körfezi yolu tercih edilmeye başlanmıştır. Evet, tarih kadar eski olan bu büyük kanalı yeni medeniyete son defa açma şerefi Fransız diplomatlarından Ferdinand de Lesseps'e nasip olmuş. Daha 1854 yılından itibaren Osmanlıların Mısır valisi Said Paşa'ya fikrini açmış bu Fransız diplomatı. Bunun teşebbüsüne İngilizler mani olmak istemişler ama muvaffak olamamışlar. Kanal projesini Mısır valiliğinin hizmetinde bulundukları için Bey denilen Rinan Bey ve Mugel Bey isminde iki Fransız mühendisi 1855 yılında hazırlamış. Ve ertesi yıl kendilerine imtiyaz verilmiş. Nihayet 1859'da kazılara başlanmış. Yalnız bu kanalın bir farkı var. Eski kanallar gibi Nil yatağını takip etmiyor yeni kanal. Akdeniz'deki Port Said iskelesi ile Kızıldeniz'deki Süveyş limanı arasında 162,5 kilometrelik bir yatak takip ediyor. Ve genişliği ortalama 75 metre hesap ediliyor. Evet, Osmanlı Devleti bakımından bilhassa Akdeniz'le Kızıldeniz'i birbirine bağlayıp da hac yolunu kısalttığı gibi dünya ticareti bakımından da efendim Avrupa ile Kuzey Afrika, Asya ve Okyanusya arasında en kestirme deniz yolu böylelikle temin edilmiş oluyor. Ve bu kanalın, bu büyük kanalın açılış merasimi 19 Kasım 1869 Cuma günü yapılıyor. Evet, böylece kazıların başlamasından sonuna kadar yaklaşık 10,5 yıl geçmiş. Ve bu müddet içinde ekserisi Angarya'ya tabi olmak şartıyla ortalama 60 bin fellah, yani yerli Mısırlı çalıştırılmış. Ve Süveyş kanalının ilk projedeki rakama pek uymayan genişliği su yüzeyinde 68 ila 100 metre, dibinde ise 22 metre. Derinliği 8,5-10 metreden 36 metreye kadar devam etmektedir bu Süveyş kanalı. Sevgili dinleyiciler, Çinlilerin meşhur bir terazi politikası yahut muvazene siyaseti denilen bir politika tarzı var Çin tarihinde. Nasıl oluyor bu? Şimdi Çin icap ettiği zaman devletler arasında, komşu devletler arasında bu terazi politikasını efendim uygularlardı. Mesela bir tarihte efendim Çin imparatoru batıdaki dostuna karşı doğudaki düşmanını himaye etmeye kalkıştı. Ve 585 tarihinde Türk hükümdarı Tardu'yu kendi başına bırakıp Şetu'yu ya yardım etme teklifinde bulundu. Malum o zaman Türk devleti ikiye ayrılmıştı, doğu ve batı olmak üzere. İşte bu yardım terazi politikası gereğince yapıldı ve terazi politikasından ilham alan bir takım şartları vardı. Bu şartlar çok ince şartlardı. Çin imparatoru mesela Doğu Türklerini Çinlileştirmek şartıyla himaye edecekti. Bunun için de Türk Hakanı Şetu'ya Türk milletinin kıyafetini, geleneklerini, örf ve adetini, kanunlarını ve hatta dilini değiştirip bunların yerine Çin kıyafetini, Çin geleneğini, Çin örf ve adetlerini, Çin kanunlarını ve hatta Çin dilini Türklere zorla kabul ettirdiği takdirde yardım edeceğini bildirdi. Çünkü Çinlilerce milliyet demek, kültür demekti. Ancak Çinlilerin bu terazi politikası o zamanlar Türklüğün en büyük buhranlar içinde bile sarsılmak bilmeyen milli şuuruna çarparak iflas etti sevgili dinleyiciler. Doğu Türk Hakanı Şetu Çinlilerin bütün siyasi şartlarını kabul etti. Ancak milli kültürlerinden bir zerreyi bile feda etmeyeceğini beyan etti. Evet, her fedakarlığa razı oluyor, Çin imparatorunu metbu tanıyor, kendisini ona emirber yapıyor, haraç vermeyi kabul ediyor, hatta oğlunu rehine olarak Çin sarayına gönderiyor. Velhasıl her şeye katlanıyordu. Yalnız tarihte daha eski olan Türk diliyle Türk kültüründen vazgeçmeyeceğini, Türk milleti namına en açık ve en kesin bir lisanla ve resmi bir notayla ilan etti. İşte Çin diplomasisi ve meşhur Çin terazi politikası burada başarılı olamadı sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, Sultanahmet Camii'ni Sultan 1. Ahmet yaptırmıştır. Ve Sultanahmet Camii o zaman At Meydanı'nda ve Makbul İbrahim Paşa Sarayı'nın karşısında Sokullu Mehmet Paşa ve Halefi Ahmet Paşa'nın konaklarının bulunduğu yerde yapılmıştır. Sultan Ahmet bunları varislerinden satın almış, yıktırmış ve geniş bir saha açmıştır. Bu sahada inşaat 1609 yılının 8 Ekim Perşembe günü efendim caminin temelleri atılarak başlamıştır. Ve bu hararetli faaliyet 3 ay kadar sürmüştür sevgili dinleyiciler. İşte bu temeller kazılırken genç padişah eteğinde bizzat toprak taşımış ve hatta bu hizmetini her hafta tekrar ederek işçileri teşvik etmiştir. Temel açmayı takip eden temel atma merasimi de 1610 yılı 4 Ocak Pazartesi günü yapılmıştır. Ve Sultan Ahmet ona da iştirak etmiştir. İnşaat işte bu tarihten itibaren başlamış, tam 7 yıl 5 ay 6 gün sürmüştür. Ve 1617 yılı 9 Haziran Cuma günü caminin açılış merasimi yapılmıştır. Bu muhteşem mabet sevgili dinleyiciler Osmanlı mimarisinin en güzel eserlerindendir. Ve İstanbul'daki Selahattin yani Sultan camilerinin en zariflerindendir. İsminin Sultan Ahmet olması da çok yerindedir. At meydanına da işte o tarihten itibaren Sultan Ahmet Meydanı denilmeye başlanmıştır. Bu mabedin içindeki Çinlilerin güzelliği Avrupalıların bu camiye Blue Mosque, Mavi Cami demelerine sebebiyet vermiştir. Ayrıca caminin bir başka özelliği de İlk defa 6 minareli bir cami olmasıdır İslam tarihinde. Bu cami şerefelerinin sayısı efendim Sultan Ahmet'in 14. padişah olduğunu da aynı zamanda sembolize etmekte. 6 minarede imanın 6 şartını sembolize etmektedir. Sevgili dinleyiciler, yabancı bir seyyah Castellan'ın Yunanistan Mektupları adında bir kitabı var. Bu kitapta bir hatıra anlatılıyor. Diyor ki Castellan, dostlarımızdan biri içinde 1000 kuruş, eski gümüş kuruşla 1000 kuruş bulunan bir torbayla İstanbul'dan Beyoğlu'na dönüyordu diyor. İstanbul dediği Suriçi. Tophane iskelesine çıkarken torba yırtılıp paralar dökülüyor ve rıhtımın üzerine dağılıyor. Hatta bazıları denize yuvarlanıyor. Hemen oradaki halk üşüşüyor, herkes bulabildiği kadar topluyor. Torbanın sahibi onları bütün bu hareketlerini büyük bir endişe içinde takip ediyor. Fakat her taraftan gelip paraları deniz kenarında kalan torbaya koyduklarını görünce içi ferahlıyor. Hatta kayıkçılar suya dalıp denizin dibine gitmiş olan kuruşları bile çıkarmaya başlıyorlar. Evet, öyle diyor Castellan. Avrupalı dostumuz diyor, bütün bunlara karşı cömertlik göstermek istiyor ama bunların her birisi biz vazifemizi yaptık diyerek bir tarafa çekiliyor. Zaten diyor hepsi o kadar kalabalıktır ki mümkün değil hepsine bahşiş yetişmesi. Hatta daha sonra hamalın biri torbayı yüklenip dostumuzun evine götürüyor. Zavallı adam büyük bir merak içinde parasını hemen sayıyor ve 1000 kuruşunun tam olarak torbada olduğunu hayretler içinde görüyor. Bir daha sayıyor, yine bakıyor ki tek bir kuruş bile eksik değil. Üstelik bu para torbasını eve kadar getiren hammal senin başına bir musibet geldi diyerek hammal ücretini dahi adamdan almıyor. Evet, halkın en fakir tabakasında bile incelikle zarafetin bu derecesi efendim yalnız o zamanki Türklere mahsustur diye bir kanaate varıyor Castellan. 1811 yılında yazmış olduğu Yunanistan Mektupları adlı eserinde. Sevgili dinleyiciler, Taşköprülüzade Mehmet Kemalettin Efendi'nin Tarih-i Saf adındaki bir eserinde enteresan bir hadise naklediliyor. Diyor ki Taşköprülüzade, Osmanlı padişahlarından Çelebi Sultan Mehmet hayır işlemeye çok düşkün idi. Her cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece eski adetle, yalnız fakirlere mahsus bir ziyafet tertip ederdi diyor. Ve bu muhteşem ziyafette misafirlerine bizzat yemek dağıtır. Yani şimdiki tabirle garsonluk ederdi diyor. Evet. Hayırseverliğine mi şaşacaksınız padişahın? Tevazuuna mı şaşacaksınız? Orası artık sizin bileceğiniz iş. Sevgili dinleyiciler, bu haftada zaman tünelinin sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Zaman Tüneli.